Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, hocam yine hakikaten her zaman gündemimiz dolu dolu ama bu hafta bir başka gündem yoğunluğu ve gündemin önemi itibarıyla nereden başlayalım diye de düşünüyoruz açıkçası ama müsaadenizle geçen pazar günü yaşanan sıcak gelişmeden başlayalım. Amerika Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği bir karar aldı. Türkiye'ye vizelerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu pazar akşamı. Ve bu açıklama Türkiye gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Hemen 3 saat sonrasında da aynı cümlelerle Türkiye Amerika'ya yönelik vize uygulamasını askıya aldığını duyurdu ve bundan sonra da gelişmeler ardı ardına geldi. Şimdi bu vize kararı nereden çıktı? Bunu soralım. Öncelikle bir başkonsolosluk çalışanının, daha doğrusu resmi bir çalışan bile değil, gözaltına alınması, daha öncesinde bir papazın tutuklanması, bunlar gerekçe gösteriliyor. Ancak gerçekten de sebep bunlar mı? Yoksa bunun arkasında farklı sebepler var mı? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Neden durup dururken ya da durup dururken mi gerçekten de böyle bir krizle karşı karşıya kaldık? Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Dünyadaki bu soğuk savaş döneminde bugüne kadar, yani yaklaşık 60-70 yıllık bütün darbeler incelenmiş olsam, altında bir CIA'nin, Amerika'nın bir parmak izini bulmak mümkündür. Bunu artık dünyada 3 aşağı 5 yukarı kabul ediyor. Bizim bu vize krizi diye bildiğimiz hadise şu: aslında 15 Temmuz'daki darbe, bizim 28 Şubat, 12 Eylül, hatta 1960'a kadar bunu götürdüğümüzde bütün darbelerde işte darbeyi ordu yaptı diye bildik ama işin gerisinde Amerika vardı. İşte bu FETÖ darbesi olarak biliyoruz biz, evet, 15 Temmuz'u, ama FETÖ'nün bir taşeron, ama geride NATO ve CIA, Amerika olduğunu da defalarca söyledik ve bunu da artık Türkiye'nin 80 milyonun herhalde %99'u böyle biliyordur. Peki biz bunu böyle biliyoruz ama Amerika'ya niye bir şey yapamıyoruz sorusuna gelince, Amerika diyordu ki biz bu işin içinde yokuz ve kanıt getirin. Yani çünkü bu işleri kotaran insanlar dünyanın en profesyoneller olduğu için mutlaka bir tetikçiyi sizin önünüze sürüyorlar ve kendileri tereyağından kıl çeker gibi olaydan sıyrılmasını beceriyorlardı. İşte bu konsolosluk krizinde suçüstü yakalandılar. Yani ipin ucu yakalandı, oradan bir adım ilerisi artık Amerikan konsolosluğuna ve üst düzey onların Türkiye masası, işte CIA'nin Türkiye masası şefi olsun, Amerika'nın ilgili misyonlarına kadar gideceğini görünce buradan tepki vermeye başladılar. Yoksa oradaki bir Türk büyükelçilik çalışanının diyelim ki FETÖ ile işbirliği kurmuş, alırsınız adamı müebbet hapse çarptırırsınız, veyahut da Adana'da bundan önceki dönemlerde bizzat PKK ile işbirliği içerisinde olduğu belgelenen bir konsolosluk çalışanı tutuklandı. Amerika işte böyle bir tepki falan vermedi. Çünkü bu hadisede FETÖ izi bizi Amerika'ya götürüyor. Peki Amerika FETÖ'ye neden bu kadar sahip çıkıyor?
Evet.
İşin sırrı da burada. Biz klasörler dolusu belge gönderiyoruz. Ancak hiç kale almıyorlar. Yani bir darbenin baş müsebbibi ile ilgili biz belge gönderiyoruz. Evet. Kale alınmıyor. Veyahut da Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı orada tutuklanıyor. Daha da vahimi, Cumhurbaşkanlığı'nın korumalarıyla ilgili
tutuklama kararı
çıkarılıyor. Ve gelirse de muhtemelen tutuklarız diyor. Ama buna karşılık elçilikte çalışan, hem Amerikan vatandaşı olduğunu biz sonradan öğreniyoruz ama normalde Türk vatandaşı olduğunu evet. bildiğimiz zatın, ismini de vermeyelim meşhur olmasın, tutuklanması Amerika'yı bu kadar endişelendiriyorsa bu işin altında başka gerekçeler aramak gerekir. Peki başka gerekçeler evet. nedir derseniz, bir hafta önce, yani bu olayın olmasından önceki programımızda da konuşmuştuk. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 3 devlet başkanıyla ekranda poz verdi.
Evet.
Biri İran, diğeri Rusya, diğeri Venezuela.
Evet.
Şimdi baktığınız zaman Amerika'nın asla haz etmediği ve kendine rakip olarak gördüğü, işte biri Güney Amerika'da dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olan ülke Venezuela, diğeri Birleşmiş Milletler'de veto kartı olan Rusya, diğeri de Orta Doğu'da Türkiye ile birlikte en güçlü olan İran'da, Türkiye diyalog içerisinde bir takım işbirliğini geliştirme çabaları yapıyor ve Amerika, ki eskiden oturduğu yerde oturan uslu çocuk konumundaki bir Türkiye'nin böyle bir pozisyon içerisinde olması bile başına bir çorap örülebilmesi için yeterli bir nedendir.
Evet.
Eski Türkiye olarak baktığımızda, ama bugünkü açıklamalardan anlıyoruz ki Türkiye diyor ki artık biz eşit ortaksak, yani eşit söz sahibi olacaksak müttefikliğimizi devam ettirelim. Biz Amerika ile işbirliğini sürdürmeyi istiyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin menfaatinedir. Yani Amerika ile cedelleşmek, savaşmak, kavga etmek değil de bir orta yol bulup suhuletle işi götürmek Türkiye'nin de bölgenin de hayrınadır diye düşünüyorum. Ancak Amerika şu küstahlığından vazgeçmelidir. Yani ben yaptım oldu, ben
talep
bu bölgeye
ettim. Evet.
dizayn ederim, haritalar çıkarıyor, ülkeleri kendi içerisinde bölüyor, parçalıyor. Şimdi hiçbir ülke milli varlığına tehdit gördüğü zaman orada rahat uyuyamaz ve Türkiye'nin yaptığı da aynen budur.
Evet. Peki bu krizin aktörlerinden, önemli aktörlerinden biri de ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Beske, artık ayrılıyor bu hafta sonu. Türkiye'den Afganistan'a gidiyor. Onun yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat onun şahsını hedef alarak konuşmalarda bulundu, açıklamalarda bulundu. Ve yaptığı açıklamalardan biri de John Bass'in 9,5 aydır Türkiye'de bir değer saldırısı olmuyorsa bu hükümetlerimizin ortak çalışmasından dolayıdır dedi. Ve bu bir tehdit mi diye algılandı kamuoyunda, basında. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de John Bass'in Türkiye'de kaldığı sürece bulunduğu pozisyon gereği yaptığı açıklamalar ya da sarf ettiği sözler, bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi öncelikle Amerika içerisinde kaynayan bir kazan var. Trump hala kendi meşruiyetini oradaki yerleşik düzene kabul ettiremedi. Yani 1990'lı yılların Türkiye'sindeki siyasilerle asker arasındaki ilişki gibi bir şey düşünebiliriz. Yani hükümetler kurulurdu ama birçok konuda, yani asker ne der diye de genelkurmay karargahından çıkan bildiriye kulaklar çevrilirdi. Amerika'da da işte Trump iş başına geldi ama şu anda mevcut Türkiye'deki büyükelçi Obama döneminde atanan
evet.
ve FETÖ ile de içli dışlı olan bir kişi. Dolayısıyla da Trump'ın bu işte boşa düşmesi ve zorda kalması onun işine geliyor. Dolayısıyla da şu anda bile Türkiye'de hükümeti zor durumda bırakmak isteyecek nitelikte bürokratlar herhalde azım sanamayacak kadar sayıdadır diye düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışındaki bu ülkede maaş alan bürokratlar, ama şu anda bakıyorlar ki papuç pahalı, seslerini çıkaramıyorlar. İşte Amerika'da ise Trump'a karşı ilk defa sesini çıkaran bir ekip türedi. Ve işte Trump süresini tamamlayabilecek mi, tamamlayamayacak mı tartışmasının konuşulduğu bir ortamda bu büyükelçiyi hedef alan bir açıklamaydı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Yani bu büyükelçinin kendi inisiyatifi mi, yoksa Amerikan dışları ve başkanlığın ortak kararı mı? Yani anladığım kadarıyla yani Trump'ın böyle bir şeyi isteyeceğini sanmıyorum. Ancak bir de devlet ciddiyeti ve hani hamamın namusunu kurtarma kabiliğinden evet. büyükelçiye sahip çıktılar. Fakat bunun da Türkiye tarafından çok sert bir tepkiyle karşılanması üzerine şu an dışişleri bürokrasisinden bir ekip yolda. Hı hı. Türkiye ile gel ilişkileri tekrar konuşalım. Yani olayı bir çözüme bağlayalım.
Evet. Buradaki çözümden nedir kasıt? Yani istediklerini alabilmek mi?
Şöyle aslında o mevcut tutuklu kişinin ömür boyu hapse girmesi ve idam edilmesi Amerika'nın pek umurunda değil. Amerika diyor ki buradan öteye gitmeyin. Yani evet. Bu soruşturma burada kalsın. Çünkü onun bir adım ötesi kendi elçilik personeli ve Türkiye'deki ajanları. Evet. Tatlıya bağlayalımın
Türkçesi bu.
Türkçesi yani diplomatik olarak şey ama deniyor ki işte halka yönelik de işte bu vize krizini çözelim. Bu vize krizi diye bir kriz aslında yok, sanal bir şeydir bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda nükleer olarak birbirini tehdit eden Kuzey Kore ve Amerika arasında bile vize yasağı yok. İran'la hiç olmamış, Venezuela ile olmamış, bu kadar haydut devlet statüsüne koyduğu ülkelere böyle bir vize krizi koymayan Amerika'nın Türkiye'ye bunu koyması ve Türkiye'nin de Rusya, Türkiye ve İran arasında üçlü görüntüler vermesi Amerika'nın asla kabul edemeyeceği bir şeydir. Evet. Bak tekrar ediyorum, Türkiye, İran ve Rusya gelecekte bir kader birliği yapabilirler mi? Bunlar ne kadar yol yürürler, o ayrı bir konu. Ancak bu fotoğrafı verilmesi bile Amerika'nın okyanus ötesinde uykusunu kaçırabilecek bir durumdur ve bu üçlüyü ayırması gerekiyor. Onun için de Türkiye ile çok daha fazla gerginliği sürdürmek istemeyip bir suhuletle orta yol bulmak isteyeceklerdir.
Evet.
Ama Türkiye burada şu tavrını koydu: artık bana eskisi gibi her dediğini dayatamazsın. Bir de ben burada bana rağmen harita çizdirmem mesajını açık net bir şekilde verdi. Sanırım Amerikalılar da bundan sonraki işte 10 yıllık 50 yıllık plan projelerini yaparken buna göre bir hesap yapacaklar herhalde. Çünkü evet. Amerikalılar hep ABC planlarıyla giderler. Yani bu olmadıysa B olmadı C'yi devreye koyalım derler. Onlar da şu anda bir plan tadilatı yapıyorlar gibi bir tahmin içerisindeyim.
Evet, tam da işte bunlar, yani Amerika'dan bir heyet gelecek, oturup konuşulacak diye haberler gündemdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün valilere bir konuşma yaptı. Buradaki konuşması tarihi nitelikte diye bugün manşetlere çıktı ve önemli mesajlar verdi ABD ile Türkiye ilişkileri açısından. Neler dedi mesela, bugün gazetelere yansıyanlar itibariyle paylaşalım biraz. Artık el pençe divan duran bir Türkiye yok karşınızda, ABD'ye muhtaç değiliz dedi. Failler çıkıyor, 15 Temmuz'un failleri ortaya çıkmaya başladı dedi. Pısırık Türkiye'yi özlüyorlar dedi. Bağımsız Türkiye'ye alışacaksınız dedi. ABD'nin ileri garnizonu değiliz dedi. Önemli açıklamalar bunlar. Ve koskoca ABD'yi Ankara'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun açıklamasında bulundu. Aramızı bozan bir klik var dedi. Az önce siz de
i̇şte
bahsettiniz.
Obama kliğinden bahsediyor.
Evet. Evet, bütün bunlar önemli açıklamalardı hakikaten. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz Türkiye-ABD ilişkileri açısından ve altı çizilen bir nokta bağımsız Türkiye vurgusu bu açıklamaların evet. gittiği yer olarak.
Şimdi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ve diğer dışişleri ve adalet bürokrasisinin söylediği, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği konu şu: Amerikalılar yapacağını yaparlar, iş böyle hesap vermeye gelince bu yargının işidir, biz müdahale edemeyiz derler. Evet. Şimdi biz de onların metodunu aynen uyguluyoruz. Yani şu anda onların rahipleri veyahut da büyükelçilikte bir personel yargı tarafından tevkif edilmişse deniyor ki bu yargının işi, biz buna karışamayız ama biz Amerika'yla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu muhtemelen bir kliğin işidir. Bu büyükelçinin işidir. Yani Türkiye bunu söyleyerek de Trump'tan şunu duymak istiyor. Yani biz ilişkileri sürdüreceğiz. Bunlar bir ekibin işi. Biz de bunları tasfiye edeceğiz. Sizi duymak istediği şey Türkiye'nin. Evet. Bir bakıma da. Yani biz iki şeyi yapıyoruz. Bir, onurlu bir duruş sergileyip kendi hak ve hukukumuzu koruyarak Amerika'yla da ilişkileri koparmak istemeden evet. yol yürümeye çalışıyoruz. Tabii ki zor bir konu.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık emniyet güçlerimizin Zigzagger silahlarını kullanmayacak, Amerikan silahlarını kullanmayacak, yerli silahları kullanacak açıklaması var. Bu da önemliydi. Onun da altını çizelim istedim.
Şimdi Amerika'da ekonomiyi ayakta tutan 3-5 ana sektörden bir tanesi, belki de en önemlisi silah sanayidir. Ve Amerika dünyada teammüden bilerek isteyerek krizler ve savaşlar çıkarır ki silah satmak için.
Evet.
Mesela Orta Doğu bölgesine geldi. Önce Obama döneminde İran'ı güçlendirdiler. İran'la korkuttu Körfez'deki işte Suudi Arabistan başta olmak üzere o emirlikleri. Sonra da milyar dolarlık silahlar sattı. Şimdi biz onları can evinden vuracak sözler söylüyoruz. Yani almıyoruz sizden silah diyoruz. Onlar bize şantaj yapıyorlar. Size bu silahı satmayız.
Evet.
Dedik ki almıyoruz. Yani kendi silahımızla varsın bir model düşüğü olsun. Evet. Bir alt modeli olsun. Artı İran'la biz ticaretimizi milli para üzerinden yapacağız. Hı-hı. Doları kullanmayacağız. Bu Amerika için gerçekten tehdittir. Yani Türkiye nasıl işte Kerkük bizim için kırmızı çizgidir. Güneyimizde bir PKK koridoru olması bizim beka meselemiz diyorsa. Evet. Amerika'nın işte beka meselesidir. Yani doların dünya parası olmaktan çıkarılması, evet, Amerika için en büyük tehdittir. Ve Türkiye bunu açık açık söyleyerek aslında Amerika'ya meydan okuyor. Yani biz dediğimiz lafın oradaki algılanış biçimini düşündüğümüzde çok devasa sözler bunlar Amerika,
evet,
açısından.
Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını bir kenara bırakıp geçen hafta yaptığı ziyaretlere değinelim müsaadenizle hocam. İki önemli ziyarette bulundu Cumhurbaşkanı. Öncelikle Ukrayna'ya gitti, sonrasında Sırbistan'a geçti. Şimdi bu ziyaretlerin zamanlamasını merak ediyorum. Mesela Ukrayna, Rusya ile ilişkilerin normal, güzel olduğu bir dönemde ki Ukrayna ile Rusya'nın arası açık, Kırım dolayısı vesaire.
Biz orada Ukrayna ile aynı, evet, politikayı izliyoruz. Kırım'la.
Bu ziyaretin amacı neydi? Ukrayna bazında diyelim. Bir de Sırbistan ziyaretinde çok güzel manzaralarla karşılaştı, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in bütün bakanlar kuruluyla, kabinesiyle Erdoğan'ı karşılaması, uçağını beklemesi. Evet. Yeni pazarda oradaki Sancak bölgesindeki insanların coşkusu, sevgisi. Bunları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu iki ziyaretin önemi, evet, ve zamanlamasını sizden dinleyelim.
Sırayla gidecek olursa Ukrayna'dan başlayalım. Şimdi bazı şeyler uluslararası medyaya direkt söylenmesi de doğru değildir. Ancak işte ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda işte bakanlar gider, imzalar atılır, protokol konuşmalar yapılır vesaire. Fakat işin özü ve ziyaretin ana sebebi, bunca işte kaosun, karmaşanın içerisinde Ukrayna'ya gidilmesinin sebebi şu. Türkiye Kıbrıs Savaşı'ndan bu yana, bu 1974'ten bu yana NATO üyesi olduğu halde NATO'da ambargoya tabi tutuldu. Evet. Silah ambargosuna. İşte bu en son bu DAEŞ meselesinde Türkiye tehdit altındayken Patriot füzelerini çekip götürdü NATO. Orada ne kadar dost olduğunu gösterdi bize. İşte Türkiye S-400 füzeleriyle Rusya ile anlaşma yaparak bir cevap verdi. Ancak Türkiye Aselsan vasıtasıyla milli ve yerli bir harp sanayi kurmaya çalışıyor. Bunun için de işte dediğimiz insansız hava araçları, evet, işte silahlı İHA'lar vesaire. Yanı sıra bir de bizim Altay tankı projemiz vardı.
Evet.
Ve Altay tankı projesinde o yüksek teknolojiyi, yani onun motor aksamını biz Avusturya'dan satın almıştık, evet, anlaşmıştık ve Alman-Avusturya işbirliği bir teknolojiydi bu. Ve Amerikalıların da sanırım araya girip bir hokus pokus yapmasıyla bunlar bize bu tank motorunun satışından vazgeçtiler. Ve Türkiye şu anda Ukrayna'yla anlaşarak Ukrayna'daki teknolojiyi alarak bu Altay tankları şimdi seri üretime başlaması gerekiyor idi. İşte burada bir aksama olmaması için teknoloji transferi konusunda bu üretimi de biz Türkiye'de yapacağız, evet, üstelik. Bence bu gezinin ana şeyi buydu. Yani bu burada da bir gizli el devreye girip de ortalık karışmasın diye bu o Altay tank motorları ihalesinde Ukrayna ile biz işbirliği içerisindeyiz. Bunu pekiştirmek ve bu işin biraz da belki de hızlandırılması gündeme gelmiş olabilir bugünlerde. Yani ben açıkçası diğer konuşmalar, anlaşmalar, elbette ki bunun dışında birçok ikili, üçlü şeyler konuşulmuştur ama işin özünün bu olduğunu. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın kalkıp Kiev'e kadar gitmesi, orada bir söz alındı. Kiev'de, başkentte bir cami inşaatı için söz arsası tahsis edilecek vesaire. Bunlar bürokratlar arasında da yapılabilecek şeylerdi. Ama işin özü bu. İkinci aşama Sırbistan gezisine bakacak olursak. Şimdi orada iki tane sebep olabilir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi bu FETÖ ile mücadelede Balkanlarda önemli bir yapılanma söz konusu FETÖ'nün. Yani en güçlü olduğu yerlerden biri Balkanlar, diğeri bu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. İşte Balkanlarda Arnavutluk, Makedonya gibi yerlerde hayli bir mesafe kat etmişler. Sırbistan da bunlardan biri. Ve Rusya ile benzer politikalar yürüten Sırbistan gerçekten darbenin olduğu ilk günden bu yana kadar Türkiye ile aynı çizgide hareket ediyor. Ve orada bir diğer ülkelere, Makedonya'ya, Arnavutluğa da bir mesaj verme şeyi. Onlar biraz işi ağırdan alıyorlar gibi bir intiba var. Yani Türkiye'ye karşı herhangi bir şey söylemiyorlar ama bir türlü de istenen mesafe alınmıyor okulların devredilmesi konusunda vesaire. Bu FETÖ mücadelesi olayın birinci boyutu. İkincisi, hala malumunuz Boşnak ve Sırplar arasında birçok netameli konular var. Bunlar her geçen yıl biraz daha kangrenleşiyor. Bu Dayton Barış Antlaşması'yla Bosna Sırp Cumhuriyeti var. Onların da şimdi bu Kuzey Irak referandumu, arkasından Katalonya referandumu, bir de Bosna Sırp Cumhuriyeti referandum yapıp bağımsız olalım, Bosna'dan ayrılalım, Sırbistan'la birleşelim gibi şeylere girdiği zaman biz ister istemez nur topu gibi bir krizle daha karşılaşacaktık. Evet. Ve biz kucağımızda bulacaktık. Bu bir de ön almadır diye düşünüyorum. Çünkü sevgili dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Yugoslavya diye bir devlet vardı. Bu Yugoslavya 6 cumhuriyet, 2 özerk bölgeden oluşuyor idi. Yugoslavya dağıldı. 6 tane ülke bağımsız oldu. İşte bunlar işte Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek. Fakat özerk bölgelerden biri olan Kosova da bağımsızlığını ilan etti. 7 devlet oldu. Bosna Hersek ise biz hep Müslüman olarak bildiğimiz Bosna Hersek'in %45 civarı nüfusu Müslümandır. Geri kalan Sırp ve Hırvatlar. Sırplar Ortodoks Hristiyan, Hırvatlar da Katolik Hristiyandır. Evet. Şimdi Sırbistan Cumhuriyeti'nin dışında, bakın burayı tekrar, bir Sırbistan Cumhuriyeti var. Bir de bu İzzet Begoviç'in imzalamak zorunda kaldığı, Bosna Savaşı'nı bitirmek için imzalamak zorunda kaldığı Bosna bir federasyon şu anda. Yarısı, yaklaşık %50'si Sırp Cumhuriyeti, Bosna Sırp Cumhuriyeti. Yarısı ise Bosna Hırvat Federasyonu. Dolayısıyla şu anda Bosna Sırp Cumhuriyeti Bosna'dan ayrılmak için bir referanduma kalkarsa Balkanlar yine karışır. Yani bir de bu işin içinde ön almadır diye düşünüyorum. Evet. Bak bunlar hiç basında şurada burada yazılıp çizilmeyen şeyler ama bu bizim konumuz, üniversitedeki Balkan coğrafyası dersinde sık sık işlediğimiz konular olduğu için muhtemelen dışişleri bürokrasisi, istihbarat raporları vesaire doğrultusunda böyle bir gezide, yani Kiev'den Belgrad'a yolunun düşürülmesi de bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü de bir gönül alma. Evet. Çünkü bu Sancak bölgesindeki Novi Pazar bölgesi gerçekten bize karşı öylesine bir sevgi ve muhabbetle dolular ki yani herkesin evinde bir İstanbul resmi ve İstanbul fotoğrafı, yani bizi bizden daha çok seven, takip eden oradaki Slav kökenli Müslüman kardeşlerimiz onlara da şu mesajı verdi. Aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Yani dedi, bize olan sevginiz, muhabbetiniz bizi gururlandırıyor. Ama siz Sırbistan Cumhuriyeti'nin vatandaşlarısınız ve öyle kalmaya devam edin. Hı hı. Milli kültürünüzü vesaire koruyun. Yani bağımsızlık şudur budur, o işlere girerek bugünkü rahatınızı da bozmayın anlamında hem Sırp başkanıyla Sancak bölgesinde onların gönlünü alırken diğer taraftan da birileri fiştekleyip orada Sancak bölgesinde özellik bağımsızlık adı altında bir takım şeyler yapmaya kalkarlarsa bugünkü eldeki kazanımlarından da olabileceklerini,
evet,
bunun emsal teşkil edip Bosna'da felaketlere sebep olabileceği konusunda bir ön almadır bu diye düşünüyorum.
Bir de Cumhurbaşkanı dönüşte, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yaparken Avrupa Birliği'nin Avrupa'dan gelen bu ziyaretten duyulan rahatsızlık sorulmuş ve o da diyor ki orayı, Sırbistan'ı arka bahçeleri gibi görmeye alıştılar. Bu da dolayısıyla bizim oraya ilgimiz onları rahatsız ediyor dedi. Bu önemli bir nokta olsa gerek AB'ye mesaj açısından
şimdi
belki.
Şimdi Sırplar Ortodoks Hristiyandır. Ancak gözden kaçan bir şey var. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde 1453 yılında Ayasofya'yı cami haline çevirdi. Ama Fener Rum Patrikhanesi yüzyıllarca Ortodoksluğun merkezi oldu. Yani Sırp Ortodokslar da, Makedon Ortodokslar da, Bulgar Ortodokslar da, Rumlar da dünyadaki ruhani liderleri İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesiydi ve onların koruyucu hamileri de Osmanlıydı. Yani onlar bir Osmanlı vatandaşıydı.
Evet.
Dolayısıyla yani şu 100 yıllık bir bağımsızlık süreçleri var kabaca. Ama geri kalan 400 yılı Osmanlı tebaası ve vatandaşıydı. Dolayısıyla yemek kültüründen tutun da sosyal hayatın birçok alanında bizden onlara geçmiş ritüeller ve ortak kelimeler vardır. Bu da bizim, yani Sırplar ezeli ve ebedi düşmanımız falan değildir. Aynı kültür havuzu içerisinde,
evet,
farklı bir gayrimüslim fakat bizimle de birlikte iç içe yaşamış bir topluluktur Sırplar.
Evet.
Yani Ruslardan, hele hele Avrupa Birliği'nden çok daha yakındır Ruslarla bizim müktesebatımız ve geçmişe dönük ilgimiz.
Evet.
Belgrad'ın aynı zamanda Osmanlı'nın yüzyıllarca Balkanlardaki üst bölgesi olduğunu, yani ordu İstanbul'dan çıkar Belgrad'a girer. Belgrad'a gider. Belgrad'da nereye sefer yapılacağı, ne yapılacağı, hı hı, ona göre karar verilirdi. Yani Belgrad bizim ayrılmaz bir parçamız gibi görülüyordu yüzyıllarca.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu konularla noktalayalım. Değerli dinleyenler, birazdan aranın ardından tekrar birlikte olacağız ve yine sıcak gündem başlıkları var. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, önemli gündem başlıklarından, sıcak konulardan biri de Türkiye'nin İdlib Harekatı. Bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Operasyon ikinci aşamada, keşif bitti, intikal başladı dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nca İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının dünden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirildi. Bu bugün sıcak bir açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan. Şimdi biz neden İdlib'deyiz? Bu soruyu soralım öncelikle ve amacımız ne? Bir de Afrin meselesi var. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere bir sonraki aşamanın Afrin, sonrakinin de Münbiç olabileceğini söyledi. Bu operasyonun devamı konusunda da ne gibi sinyaller var, sizden dinleyelim.
Evet, bölgede zemin kaygan olduğu için çok çabuk müttefikler, dostlar, düşmanlar yer değiştirebiliyor. Yani 5-6 yıl önce Esad'ın rejimin yıkılması üzerine Öcalan'ın başlatmış olduğu harekattan geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkenin %25'ini PKK'lılar artık yönetir hale gelmiş. Bir o kadar kısmında rejim var, az bir kısmında DAEŞ ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla küçük bir alanda söz sahibi olduğu bölgeler var. ÖSO'ya geldiğimizde ÖSO İdlib bölgesinde sıkışmış durumda. Hama'da, Guta bölgesinde, Şam'da ve birkaç yerde küçük alanlar tutuyor. Fakat ÖSO içerisinde Suudi Arabistan tarafından finanse edilenler var. Körfez ülkeleri, Amerika'nın eğittiği, Amerikancı olan ÖSO'lar var. Ben kısaca 200-300 kişilik bir birliği olan bir komutan düşünün. ÖSO komutanı. Başlangıçta rejime karşı olarak bu işe başlamış. Ama aradan 5 yıl geçmiş. Bunun silaha ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı var. O askerlerinin karnını doyurmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla artık kimden yardım almaya başlamışsa onun tarafına geçmeye meyilli bir paramiliter grupların olduğu, kısaca kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve kesinlikle Fırat Kalkanı'ndan çok farklı bir yer burası. Çünkü Fırat Kalkanı'nda karşıda DAEŞ militanları var. Yerli ahali belli ve siz onlarla köy köy mıntıka temizliği yaparak gidiyordunuz. Ve evet. Yerli ahali de kesinlikle sizi destekliyor. Ama şimdi bu İdlib bölgesinde oraya göre nüfus çok çok fazla. Orada yani Fırat Kalkanı yaptığımız bölgede nüfus 3-500 bini geçmezken burada 3 milyonun üzerinde bir nüfustan bahsediliyor. Artı Halep'ten bu bölgeye gelen sığınmacıların olduğu yer. Türkiye buraya müdahale etmese ne olur? Bir, siz gitmeseniz onlar size geliyorlar. Bir 3 milyon daha sığınmacı gelebilirdi. Yani Türkiye öncelikle birinci olarak oraya gidiyor. Orada güvenli bölgeler oluşturup onların artık orada kalmasını. Yani Türkiye diyor ki artık bardak doldu. Buradan daha fazlasını ben Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Ama orada bir insani bir kriz olduğu zaman ne olacak? Yine biz müdahil olmak zorunda kalacağız. Bari ön alma. Hani hastalıktan önce koruyucu hekimlik denir ya, önemli olan hasta olmamaya dikkat etmek. Burada da İdlib operasyonunun birinci boyutu bu. İkincisi, Afrin'den güneye doğru yavaş yavaş YPG'liler sarkmaya başladılar. Yani artık son model silahlar, o binlerce tır silahlar ne olacak yani geldi. Bunlar yavaş yavaş nasıl sarkacaklardı? DAEŞ'liler orada belirmeye başladı. Dikkat edin, geçen hafta işte DAEŞ'liler birkaç köyü ele geçir deniyor Afrin'in hemen güneyinde. Yani ne hikmetse Amerikalılar bir bölgede var olmak istiyorlarsa, alanlarını genişletmek istiyorlarsa orada bir önce bir DAEŞ gözüküyor. 3-5 köyü ele geçiriyor. 3-5 bir operasyon yapıyor. Sonra hava bombardımanıyla bunları yok ettik deniyor. Onlar hiç de yok oldukları yok. Başka bir yerlerde kendini gösteriyor. Hemen arkasından da kendilerinin işbirlikçisi olan gruplar, şu anda PKK, bunu PKK'lılardı. Suriye'nin %25'ine de geçirdiler şu anda. Yani Deir ez-Zor'a kadar gittiler. Şimdi Afrin'den de İdlib üzerinden Akdeniz'e ineceklerdi. Bunu görünce aslında hiçbir araya gelmesi düşünülemeyen, ki bu savaşın başladığında İran'la Türkiye karşı karşıyaydı. Bu oradaki diyelim ki rejim tamamen bizim karşımızdaydı. Rusya'nın uçağını düşürdük. Ama şu anda bakıldı ki bu koridor Akdeniz'e indiğinde İran için de bu bir tehditti. Rusya için de, Rusya'nın üssü var orada, Laskiye, Tartus'ta. Bunları görünce Rusya, mevcut rejim, İran, Türkiye, yani baktınız ki ortak bir düşmana karşı İdlib bölgesinde zımni bir koalisyon oluştu. Ve Türkiye burada büyük riskler alarak içeri girdi. Çünkü Türkiye'nin dışında Rusya oraya giremiyor. Sebebi oradaki işte gerek Nusra'nın türevi olan, isim değiştirip duruyorlar ama onun özü Nusra cephesi, El-Kaide'nin türevleridir. Onların büyük bir kısmı da Kafkas kökenli savaşçılardır. Ve bunların Ruslarla 150 yıllık
mücadelesi
var. Bitmeyen bir hesabı var. Ruslar oraya girmesi Ruslar için çok tehlikeli. Zaten dışarıdan bu kişiler ÖSO olarak başlamışlardı. Rejimle 5 yıldır zaten savaşıyorlar. İran'la, Hizbullah'la, devrim muhafızları, DAEŞ'la, her neyse. Şimdi onlar için nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla her an zayiat verebilirler. Fakat Türkiye hemen hem yerel halktan aldığı destekle hem de diğerlerine göre, yani bir Kafkas kökenli bir Çeçen savaşçı diyelim, bir Dağıstanlı, bir Rus askerine çok kolay kurşun atar ama her ne kadar bu Nusracı da olsa bir Türk askerine karşı silah doğrulttuğu zaman bunun bir dünyadaki yansıması ve kendilerine eleman devşirmede problem oluşturacağı için bunlar biraz sıkıntılı şeyler. Yoksa onlar yapmaz anlamında söylemiyorum. Onları temize çıkarma açısından. Böyle olunca Türkiye gözünü karartıp girdi. Girmesinin ikinci bir sebebi de bu Afrin'i biz zaten batıda Hatay var Afrin'in. Kuzeyde Hatay var. Doğudan da Fırat Kalkanı ile çevrelemiştik. Güney'i boştu.
Evet.
İşte o güneydeki İdlib'den girince şu anda çepeçevre Afrin bölgesi kuşatma altına. Yani Türk askeri ve Hatay il sınırımızda Afrin kuşatılmış durumda. Orada silah giriş çıkışlarını, terörist giriş çıkışlarını kontrol edersek bu şu demektir. Bir ay sonra bugünkünden daha zayıf durumda olacaklar.
Vize krizinin belki bir sebebi de bu olabilir mi hocam?
6 ay sonra bundan daha yani siz bir kurşun atmadan bile eskiden kaleler kuşatılırmış. Bir süre sonra kaledekiler teslim olmak zorunda kalırmış bir kurşun atmadan. Burada da Afrin'i bir kuşatma operasyonu söz konusu ve Türkiye hiçbir zaman o Afrin'deki o terör yapısına müsamaha etmeyeceğini ve bunun bir bedeli olacağını söylemişti. Şu anda Türkiye bu işi biraz daha kansız, kavgasız, yani içerideki Kürt kökenli vatandaşlarımızı tahrik edecek bir sürü provokatör var memlekette, içeride ve dışarıda. Ya bunlar Kürt düşmanı. Halbuki Türkiye'nin gerek Türkiye içinde gerek Suriye, Irak ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Kürtlerle bir problemi olmak şöyle dursun. Hep onların hamisi, koruyucusu olmuştur. Ve bugün de bir Suriye'de, Irak'ta ve başka bir yerde bir Kürt'ün başına bir iş gelse en fazla onun hakkını savunacak da Türkiye Cumhuriyeti devletidir ve bizim halkımızdır. Burada bir problem yok. Fakat böyle bir problem ihtisas edip bu işi kaşıyacak bir lobi de, bir medya çevresi ve Avrupa, Amerika gibi bir müttefiklerimiz olduğunu bildiğimiz için tırnak içerisinde biz bu işi biraz daha
kansız
ve diplomatik sessiz çözmeye çalışıyoruz. Evet. Mesela Irak'ta da bunun benzerini yapmaya çalışıyoruz ve bunun altyapısı da oluşturuluyor bugünlerde.
Evet, İdlib harekatı ile ilgili olarak söyleyeceklerimiz bunlar.
Yani demek ki İdlib harekatının birincisi Afrin'i çevreleme ve onların güneye doğru, İdlib'e doğru sarkıp ve sahile inmesini engellemek için tampon görevi görmek ve onları kuşatmak. Evet. Dışarıdan yardım almasını kesmek. İkincisi Türkiye'ye gelebilecek muhtemel bir göç dalgasını yerinde önleyip onlara orada yardımda bulunmak. Üçüncüsü de artık Türkiye yavaş yavaş o koridoru parçalayıp İdlib'den Fırat Kalkanı'na kadar Türkiye sınırı boyunca güvenli bir kuşak oluşturmak istiyor. Yani Amerika bir koridor oluşturmak istiyorsa Türkiye kendi güneyinde bir güvenli kuşağı oluşturmak istiyor. Bu da Türkiye'nin en doğal hakkıdır ve yapması gerekir diye düşünüyoruz.
Ki gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunacağım ama dünkü önemli açıklamalardan biri de DAEŞ'in aslında bir bahane olduğunu, o güneyimizdeki kuşatmanın sebebinin, hedefinin Türkiye olduğunu söyledi
elbette,
dün Cumhurbaşkanı.
Yani bunu görmemek için insanın saf olması gerekir.
Evet. Peki bir başka önemli gündem başlığı IKB'deki gayrimeşru referandum sonrası yaşananlar. Yaptırımlar bir taraftan devam ediyor Irak Kürt bölgesel yönetimine ve bu referandumu yapanlar hakkında Irak'ta tutuklama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gene Sırbistan dönüşü açıklamaları var. Önümüzdeki süreçte hava sahasının da kapatılacağı, yavaş yavaş artık çemberin daha da daralacağını ifade etti. Başka üssümüz var bizim Irak'ın kuzeyinde. Bu üssün herhalde fonksiyonu da değişecek bu son gelişen durumla ilgili. Neler oluyor? Son değerlendirmeleriniz neler hocam? Evet, Barzani'yi ne bekliyor?
Şimdi Türkiye'de bazı çevreler, ya siz geçen yıl Barzani ile çok işte muhabbetliydiniz, şimdi ne oldu? Veya geçen yıl bu vakitler Irak merkezi hükümetiyle kanlı bıçaklı idiniz, şimdi ne oldu gibi
anlamsız
ifadeler var. Mesela ne olduğunun cevabı şu: biz Barzani ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerimiz iyi geçirirken şunu söylüyorduk. Yani burada ekonomik olarak bir kalkınma projesiydi bu. Yani oradaki Kürtlerin, Sünni Arapların, Türkmenlerin bir arada kardeşçe yaşamaları ve Türkiye'nin de bunların elinden gelen desteği yapmasıydı projesi. Yani bu referandum, bağımsızlık hiç hesapta yoktu. Bu kadar Türkiye ile ilişkiler iyiyken kendi, yani Amerika ve İsrail marifetiyle böyle bir
işe girişti,
hamle yaptılar. O zamanlar Başika'daki bizim askerlerimizin kaldığı üsten Irak merkezi hükümeti ziyadesiyle rahatsız olmuştu. Başika üssünün kalkması gerektiğini söylemişti. Çünkü DAEŞ'e ve PKK'ya karşı kurulduğu söylenen bu üssün işte DAEŞ Musul'dan temizlenmeye yüz tutunca Irak hükümeti daha birkaç ay önce bu söylemleri söyledi. Türkiye'de yani büyük bir devlet aklıyla direkt Irak'la böyle cederleşmek yerine ne Başika'dan askerlerini çekti ne de Irak'a çekmiyorum dedi. Oradaki Başika üssündeki askerlerin bir kısmını değişik bölgelere kaydırarak durumu bir şekilde idare etti. Ama bugün aynı Irak hükümeti Başika üssüne umut bağlamış durumda.
Evet.
Yani o Barzani yönetimi ve PKK ile mücadele etmek için. Ve önümüzdeki günlerde şunu görmemiz muhtemeldir. Haçlı Şabi, Şii Haçlı Şabi güçleri ve merkezi Irak hükümetine bağlı askerler Kerkük, Tusurmatu, Telafer üçgeninde Habur'a kadar olan bölgelerde bir takım operasyonlar yapması muhtemeldir. Çünkü tartışmalı bölgeler vardı Irak Anayasası'na göre.
Evet.
Yani şimdi hiç kimse şunu iddia etmiyor. Yani Irak Anayasası'na göre bölgesel Kürt yönetimine verilen özerk bölgeler var. Onların bütçeden almak istediği bir pay var. Burada evet. Bir problem yok. Fakat asıl petrol denizin üzerinde yüzen ve çoğunluğunda Türkmenlerin yaşadığı bölgeler var. O Kürtlere göre daha batıda haritalarda sık sık gösterilir bunlar. Tusurmatu Telafer hattı boyunca Musul, Kerkük o civarda.
Evet.
Şu anda orayı PKK'lılar, PKK militanları işgal etmiş durumda. Ve Irak merkezi hükümeti bunlara karşı bir operasyon hazırlığında. İkincisi de bunların ekonomik olarak nefes borusunu tıkayacak Habur'a alternatif yeni bir yol inşaatı ve yeni bir
sınır kapısı
açıldığı zaman bu sınır kapısı da bu Kürt bölgesinden değil Telafer üzerinden Türkmen bölgesinden geçtiğinde hem oradaki Türkmenler bu işten kazanç sağlayacak hem oraya yeni üsler kurulacak yolun güvenliği açısından hem de bu ikinci bir Kandil olma yolundaki Sincar bölgesi PKK'dan temizlenecek.
Evet.
Hem de Irak ile Suriye PKK'sı arasındaki bağ koparılacak. Böyle bir hazırlık içerisinde yani bu silahtan, tanktan, toptan çok daha etkili bir yöntemdir. Şu anda Türkiye, Irak ve İran eğer bu mutabakatı bozmayıp da bu 3-5 ay içerisinde bu hayata geçirilebilir. Habur alternatif o yeni Ovaköy sınır kapısı açılırsa artık onlar bu işin derdine düşecek. Türkiye ile Irak'la İran'la nasıl olur da aramızı buluruz. Eski statüye dönersin hesabını yapacaklar. Altını çizerek söylüyorum. Bırakın bağımsızlık ilan etmeyi. Mevcut statülerine dönebilmenin arayışı ve mücadelesi içerisinde olacaklardır. 3-5 ay sonra. Ve Amerika'ya ve İsrail'e rağmen bu böyle olacaktır. Çünkü bölge ülkelerine rağmen böyle bir şey yapmak mümkün değildir. Ancak şöyle yapılır. Türkiye'yi FETÖ marifetiyle dağıtsalardı. İşte İran'da bir operasyon yaparlarsa ancak öyle olur ama ülkeler milli duruş gösterdiği sürece bunun böyle olması mümkün değil maalesef.
Evet. Peki hocam İran'la ilgili gelişmeler yaşanıyor. İran-ABD arasında sıcak gelişmeler var. Amerika'nın İran'ın nükleer programını iptal edeceği yani bir anlaşma yapılmıştı. Bunun iptal edileceği yönünde bir haber bekleniyor bu yönde Amerika'dan. Ve bir başka konuysa İran devrim muhafızları ordusunun Amerika'nın terör listesine gireceğine dair açıklamalar da var. Eğer şayet böyle bir şey olursa İran bunu savaş sebebi sayacağını ifade etti. Amerika-İran arasında neler yaşanıyor? Trump o beklenen açıklamayı yapacak mı?
Şimdi öncelikle Amerika'yla Türkiye arasında yaklaşık bir 8 saatlik zaman farkı var. Yani bizde akşam 17 sıralarında oran 8'i oluyor. Bizim programın yayınlandığı şu saatlerde ise daha öğleden önce Trump belki bu saatlerde ve bundan birkaç saat sonra bir açıklamada bulunacak. Onun saatini tam bilemiyoruz. Bu açıklama muhtemelen İran'a yönelik bir takım ambargo ve müeyyideler içerirsek. Evet. Olayı ben şöyle yorumluyorum. Obama döneminde İran'ın önü açıldı. İran'ın evet. Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta yani hayal edemeyeceği kadar bir takım kazanımlar elde edilmesine göz yumuldu. Adeta altın tepsi içerisinde Irak İran'a sunuldu. Ve bu niye bunlar yapılırken Amerika nasıl buna göz yumdu diye insanlar düşünüp dehşete kapılırken bazı işte Körfez ülkeleri Rusya başta olmak üzere arayışlara girdi. İşte o sırada İran'la ilgili hiçbir şey yapılmayan Amerika geldi Körfez ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Katar'a, diğer ülkelere. Bak İran şöyle tehdit, İran sizi şöyle yok edecek deyip yüzlerce milyar dolarlık silah satış anlaşması evet. imzaladı. O halde amaç hasıl oldu. Yani satılacak silah satıldı, anlaşmalar imzalandı. Şimdi gelelim İran'a. Yani İran tehdit olarak gösterildi, öcülüğü bitti. Şimdi İran'a bir çorap örme geliyor. Obama döneminde işte nükleer anlaşma yapılmıştı. Bir takım müeyyideler hafifletilmişti vesaire. Trump muhtemelen eski haline geri döndürecek bu işi. İran'ı yine işte haydut devletler evet. sınıfına koyup işte nükleer silah yapma heveslisi vesaire diyecektir. Ve İran'ın bir milli ordusu var. Bir de Suriye gibi, Yemen gibi ülke dışında operasyonlar yapan devrim muhafızlar var. İşte biz çok duyardık Kasım Süleymani ismini evet. işte Suriye'deki Hizbullah operasyonlarının başındaki general diye. Amerika muhtemelen bunu da terör listesine alabilir ihtimali var. İhtimal dahilinde ama kesin değil. İşte İran tıpkı Amerika'nın bu bizim konsolosluk olayında yaptığının aynısını yapıyor. Hmm. Ön alma hareketi. Evet. Yani Amerika neden bu konsolosluk krizini çıkarttı? Biraz daha ileri gitmeyin. Ön alma. İran da diyor ki bak eğer sen bu devrim muhafızlarına terörist yaftası vurmaya kalkarsan biz bunu savaş sebebi sayarız. Bunun geri adımı olmaz diye uyarıyor şu anda. Evet. Yani uluslararası şeylerde bunlar ön alma stratejileridir. Bakalım Trump da sağ solu belli olmuyor. Bugünkü açıklamasında mutlaka İran'la ilgili bir karar alınacak ama bunun derecesi, dozu ne kadar sert, ne kadar yumuşak onu bilemiyoruz. Ama mutlaka bugünkü konumuna göre biraz daha İran köşeye sıkıştırmayı hedefleyen bir hamle olacaktır. Yani Türkiye'ye, müttefiki olan ülkeye bunu yapan Amerika, İran'a herhalde biraz daha farklı tonda bir hamle yapacak ama bunu işte birkaç saat sonra öğreneceğiz.
Bekleyip göreceğiz. Evet. Tüm bunlar yaşanırken iyi şeyler de oluyor. Onu da konuşalım. Evet. Filistin meselesinde güzel bir gelişme yaşandı. Hamas ve El Fethi uzlaştı. Hamas Gazze'nin yönetimini El Fethi'ye devredecek ve El Fethi Aralık sonuna kadar zannedersem Hamas'ı Gazze'nin yönetimini devralmış olacak. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? İsrail buna nasıl bir adımla yaklaşır?
Şöyle geçmişe bir bakacak olursak 90'lı yıllarda El Fethi hareketi bir takım yolsuzluklara bulaşmıştı. Kuruluş amacından bir takım farklı davranış kalıpları içerisine girince Hamas bu İsrail ile karşı olan mücadelesinde Filistin Kurtuluşu Örgütü içerisinde farklı bir yola girmişti. Ve halkın teveccühünü de kazandı ve Gazze'de seçimle iş başına geldi. Ve Hamas haklı. Baştan beri hep haklı. Fakat haklı olmak yetmedi. İsrail'in yanı sıra Mısır'da bu Sisi döneminde çok ağır ambargolar uygulayınca artık hayatın doğal akışı ve insanların temel ihtiyaçları karşılanamaz hale geldi. Ve elektrik yok. Yani düşünün sıcak bir iklimde elektriğin olmadığı bir ortamı düşünün. Hastaneler bombalandı. Gıda başta olmak üzere en temel insani ihtiyaçların karşılanmasında problemler çıktı. Ve bunun üzerine Batı Şeria'daki El Fetih yönetimindeki insanlar biraz daha göreceli refah içerisinde oldukları için Hamas kendi kendini feshederek yani haklı oldukları halde halkın bu eziyetten, bu sıkıntıdan kurtulması, biraz daha nefes alması için El Fetih önderliğinde tek bir Filistin ve onların yönetimini kabul ederek üstlerindeki İsrail ambargosunu, ablukasını biraz hafifletmeyi. Çünkü Mısır yönetiminin de artık bu kadar abluka içerisinde alacak bir gerekçesi kalmayacak Filistin halkına karşı. Bunu halkına anlatamaz. Çünkü Hamas terörist vesaire diyorlardı. Şimdi inşallah bir Filistin'deki bu iki ayrı grubun bir araya gelmesi yönünden hayır vardır. Bir de Gazze halkının nefes alması yönünden önemlidir bu. Ama
İsrail sabote etmesi.
Elbette ki bunun içerisinde bir hinlik düşünecektir önümüzdeki günlerde.
Evet, son olarak hani bundan da bahsedelim, öyle bitirelim programımızı. Katalonya'da bir bağımsızlık referandumu yapmıştı. Bağımsızlığını ilan edecek, edecek derken dediler ki askıya alıyoruz biz bağımsızlık ilanını. İspanya'da derin bir nefes aldı herhalde. Bunu da belirtelim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa hemen bir iki cümle alalım ve nokta.
Süremiz ne kadar kaldı?
Bitmiş olması lazım.
O zaman bak, birkaç konu vardı. Konu başlıklarını söyleyelim. Şu anda Arakan'da mülteciler, Bangladeş'e geçen mültecilerin sayısı 1 milyona yaklaşıyor ki dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir göç hareketi bu ve birçoğu tecavüze uğrayan kadınlar, gözlerinin önünde çocuklar öldürülen, evleri yakılan insanlar ve dünya buna sağır ve bigane kalıyor. İkincisi bu Pakistan na karşı Amerika'nın bir takım uygulamaları vardı. Pakistan Genelkurmayı ve hükümetinin, yani Amerika'ya biz göbekten bağlı değiliz deyip restleşmesi var. Bu da önemli önümüzdeki günlerin konu başlıklarından biri olacak gibi geliyor. İşte Amerika'nın İsrail'i bahane ederek UNESCO'dan ayrılması, ne kadar İsrail'le göbek bağının olduğunun anlaşılması bakımından önemli. Bugünkü programımızda süre yetmedi ama konuşulacak çok daha dünyada önemli konular var. Bunlardan biri de önümüzdeki haftaların konu başlığı olması bakımından söyleyerek derim. DAEŞ, Irak ve Suriye'den transfer ediliyor. Ve önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Amerika nerede operasyon yapacaksa DAEŞ oradadır. Mesela Türkiye'nin inisiyatifiyle Moro Müslümanları Filipinlerle bir uzlaşı içerisine girdi. Yani yakın bir gelecekte Filipinler'de DAEŞ görürseniz, arkasından Amerikan operasyonu görürseniz şaşırmayın.
Evet.
Yani bu bir İngiliz anahtarı gibi, her yeri açan bir maymuncuk gibi, nereye müdahale yapmak istiyorsa taşımalı birlik.
Belki başka bir isimle de olabilir ama neticede aynı örgüt. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla geçen hafta yaşanan önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar, hoşça kalın efendim.